Ayrım 6. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özburun. Sayfa 76. Seyreyle güzel. Kudret-i Mevla neler eyler. Çirkinliğin tesellisi. İlk dinlediğin masallardan biri beyaz bir kuğu olmayı bekleyen çirkin ördek yavrusunun çırpınışlarına dairdi. Hiçbir kuş onunla dost olmuyor, yanında durmuyor, fazla barınmıyordu. O ise kendini yalnız ve mutsuz hissediyor, onlar gibi güzel olmadığı için içten içe kahrediyor ve üzülüyordu. En sonunda olan oldu ve klasik, mutlu sonlardan biri gerçekleşti. Meğer bizim çirkin ördek yavrusu güzel mi güzel bir kuğu değil miymiş? Kuğular hep güzeldi, ancak kuğu gibi olmak mutluluk ve sevinç sebebiydi. Pek de gösterişli olmayan ördek yavrusu olmak, bu mütevazi yaratılışın içinde başkaca güzellikler bulmak, kendi kendinin güzeli olmak diye bir seçenek mevcut değildi. Senin kafanda ayrım şekillendi, güzel ve çirkin. Sonra sen büyüdün, okula gittin, ergen oldun. Havalı kızları, afilli erkekleri gördün. Fiziksel özelliklerini başkaları üzerinde faşistçe bir otoriteye dönüştüren zorbaları gördün. Hep kuğular ve çirkin ördek yavruları vardı. Bir de kuğu olmaya çalışan ördek yavruları. Televizyonda kuğular vardı, hep özenilen, ilgi gören. Gazetelerde boy gösteren, güzellik yarışmalarında ödüller alan, sokaklarda, caddelerde bir yandan bana bakın diye yalvaran, bir yandan da aval aval bakınan avanelerine umarsızca ilgisiz kalan kuğular. Sana seni ikinci sınıf hissettiren ifadeler, bakışlar, sözler, gözler vardır hep. Kıstaslar vardır ve hep aynıdır güzelliğe dair. Sen bu kıstasları üzerinde taşımayınca güya çirkinsindir. Hayata 3-0 mağlup başlamışsındır. Bir ilişkinin kurulma aşamasında, işe alınırken, yeni bir ortama dahil olurken, kendini hep kötü hissettiren, güven duygunu ayaklar altında ezen karanlık hissedişler. O berbat standartlar, o lanetlenisi kıstaslar, zihinlerde, dillerde acımasızca dolaşan alay sözleri, başkasının bir çırpta aşağılamanın bayağılığı, şişka patates, yer cüzesi gibi. Koskoca bir ekonomi ve sektör oluşmuştu bu alanda. Diyet ve estetik çılgınlığı sektörü, öldüresiye perhizler, delirten diyetler, bitimsiz kürler, uzayıp giden listeler, başka konuşacak sözü olmayanların durup durup çiğnediği sakızlar, başkalarının içi kan ve dışkıyla dolu bedenlerinin dışı üzerine kronik kıskançlık histerileri ve dedikodular, estetik ameliyatlar, kremler, pudralar, ilaçlar. Aman Allah'ım, bu nasıl bir cehennem? Fitness salonu terlerinden, deodorant kokularından, neşter yaralarından, ruj lekelerinden mürekkep. Ne kadar da çok müşterisi var bu cehennemin. Hangi faşist güzellik diktatörü yazdı bu reçeteyi? Bir kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız beyaz peynir, iki dilim kepekli ekmek, bol salata, iki tane meyve, su. Güzellik kalıba mı girermiş, bulutlar çuvala tıkılabilir mi? Her bir insan kendi başına bir kıstas iken, her milletin kendine özgü duygusal, zihinsel ve fiziksel özellikleri varken, nasıl olur da tek tip bir güzellik modeli deli gömleği gibi herkese giydirilmeye çalışılır? Öyle bir deli gömleği ki herkes gönüllü giyinmeye çalışıyor. Nasıl bir çırgınlık mertebesidir bu ya Rab? Eskiden zaman ve mekana bağlı olarak değişiklik gösteren güzellik anlayışı, şimdilerde moda ve medya maharetiyle tüm dünyaya yaygınlaştırıldı. İşte bu yaygınlaştırmanın sonuçlarını işaret eden bir gazete haberi, botoks yaşı 17'ye düştü. Liseli kızlar mezuniyet balosuna botoks yaptırıp gidiyor. Törende fark edilmek ve kusursuz görünmek için her şeyi göze alıyorlar. Hayatlarının en güzel gününde güzel görünmek için bıçak altına yatıyorlar. 17'den 70'e kadar bayanlar botoks peşinde. Ancak bugünlerde estetik cerrahların en büyük müşterisi genç kızlar. Fox TV Özel Haber 13 Haziran 2009 Cumartesi. Güzelliğin sosyal telkine bağlı olarak toplumdan topluma ve zamandan zamana değişebileceğini ve bunun ruh hallerimize faşistçe çok etkin bir şekilde yansıyabileceğini gösteren sosyal psikoloji deneyini andıran bir çalışma. Jane Elliott, Amerikalı bir ilkokul öğretmeni. 1968'de ders verdiği 3. sınıf öğrencileriyle bir alıştırma yapıyor. Amacı, öğrencilerine ayrımcılık yapmaya ikna edilmenin ne kadar kolay, sebepsiz yere ayrımcılığa uğramanın da nasıl bir şey olduğunu göstermek. Denemeye var mısınız? Eğlenceli görünüyor değil mi? Çocuklar bunun bir oyun olduğunu düşünüyor. Oyunun amacından haberleri yok. Jane Elliot sınıfındaki öğrencileri ikiye bölüyor. Üstün mavi gözlüler ve onlara göre daha aşağı, daha bayığı kahverengi gözlüler. Bu sınıftaki mavi gözlüler diğerlerinden daha iyiler, diyor öğretmen. Sınıftan itirazlar yükseliyor. Evet öyleler, diyor öğretmen. Mavi gözlüler kahverengi gözlerden daha akıllı. George Washington'ın gözleri ne renk? Mavi. Bu bir gerçek. Mavi gözlüler daha üstün. Bu yüzden siz kahverengi gözlü olanlar artık bahçede mavi gözlerle oynamayacaksınız. Çünkü siz mavi gözlüler kadar iyi değilsiniz. Jane Elliot kahverengi gözlüler kollarına, boyunlarına taksınlar diye bezler çıkıyor ortaya. Onların kahverengi gözlü olduğu ta uzaklardan anlaşılabilsin diye bir işaret. Sonra teneffüste mavi gözlüler oynarken kahverengi gözlüler kenarda mutsuz mutsuz dikiliyor. Başları önlerinde. Gözlerinin rengini saklamaya çalışıyorlar. Mavi gözlü bir çocukla kahverengi gözlü bir çocuk kavga ediyor. Neden? Kahverengi gözlü çocuk, o bana küfretti diyor. Ne dedi diye sorunca öğretmen, kahverengi gözlü diye cevaplıyor. Daha o sabah yüzlerini yıkarken aynaya baktıklarında gözlerinin renk olduğuna dikkat bile etmeyen bu çocuklar için artık kahverengi gözlü sözü bir küfür, bir aşağılama. Akıllı, yardımsever, iyi kalpli öğrencilerimin sadece 15 dakikada iğrenç, ırkçı, nefret dolu çocuklara dönüşmelerini izledim, diyor Jane Elliot. Tuğba Akyol, 15 Ekim 2006, Pazar, Milliyet Gazetesi. Halbuki bütün standartlar çirkindir dostum başlı başına. Dayatılan her türlü üniforma tiksinçtir. Kim belirledi bu standartları? Neye göre belirledi? Görselliğin iktidarının ve biçimin sultasının özün önüne geçtiği çağımızda, göreceli anlamda belli bir zihniyete göre güzel sayılan fakat kitlelere sabit bir kanunmuş gibi sunulan her şeye ve herkese aşırı ilgi göstererek sayısız çirkinliğe yol açtık. Şu soruyu hiç mi hiç sormadık. Güzel sayılan her şey iyi midir? İyi olmayan bir şey başlı başına güzel sayılabilir mi? Kibrin ve inkarın efendisi Ebu Cehil diğerlerine göre daha beyaz tenli, görkemli ve bayındır idi. Hazreti Peygamber'in gözcüsü Bilal ise Habeşli kara bir köleydi. Hangisi daha güzeldi? Ey benim kendini çirkin görüp üzülen dostum. Notre Dame'nin kamburu ya da bir hilkat garibesi de olsan, çağın ruhuna savaş açacak, güzellik ve çirkinlik üniformalarını yırtacak, o habis ruhun etkisinde kalıp mizacını bozmamak, bunalım sonralarına yelken açmamak, canım ömrünü berbat etmemek için aklına, kalbine, şahsiyetine yatırım yapacak, inadına kainatın güzelliği ile meşgul olacak, çirkin görünüşlü çekirdeği yine çirkin görünen toprağa dikecek ve zambakların en beyazını en kara toprakta açtıracaksın. Bedeninle uğraşma. Bedenle uğraşmanın sonu delirmektir. Kaşına, gözüne, boyuna, enine, göz rengine, yüzündeki sivilceye, saçlarının neden düz, kaşlarının neden ayrık olmadığına, üçgen bir vücut, baklama dilimli bir karın, çıkık bir kalça sahibi olmadığına kafayı takarsan bunun sonu yoktur. Her güzelliğin üstünde bir güzellik yaratılmıştır ve bu konuda insanın tatmine ulaşması mümkün değildir. O yala bir girdin mi uçundan aşağı yuvarlanana kadar gitmekten kurtulamazsın. Çirkin, yüzü veya vücudu biçimsiz olan değil, içinin çöplüğü dışına taşandır. Ruhu ve aklı sardığı anda belirir. Çirkinlik varsa budur. Diyet ve estetik tanrısının zavallı kulları bir kirpiği bile yaratmaya güç yetiremezken nasıl olur da baştan ayağa bir mucize olan insana çirkin etiketini yapıştırmaya cüret edebilirler? O yapay tanımlara göre duruşunu belirleyerek onlara cesaret verme ve seni kategorize etmelerine müsaade etme. Unutma ki sen kendin müstakil bir hadisesin evrende. Şunu bilir şunu söyleriz. Varoluşta çirkinlik yoktur. Olsa olsa güzelliğin dereceleri vardır. Müthiş güzel, güzel, az güzel, daha az güzel, daha da az güzel, azıcık güzel. Fakat mutlaka güzel, her halükarda güzel. Ayrıca her sevilen güzeldir dostum. Fakat her güzel sevilesi değildir. Yerden göğe yükselen bir sevgi vardır ki buna muhabbet derler. Asıl olan bu muhabbettir. Güzelliğin asli kimyası muhabbettir. Muhabbet bir yere gelince yanında hemen güzellik de gelir. Çünkü güzellik muhabbetin bir parçasıdır. Bütün alem baştan ayağa muhabbetle yoğrulduğu için son güzelliği bağrında saklar. Güzelliği sadece karşı cinsten ve tenden ibaret gören, gözleri ete saplanmış kimi densizler, güzele bakmak sevaptır şeklindeki güzel ve derin bir sözü çarpıtmışlar ve gökten koparıp yere çakmışlardır. Bu sözdeki güzel, yaratılan tüm varlıkları kapsar. Sadece karşı cinsi değil. İnsan yaratılıştaki müstesna güzellere, güzelce bakacak ki içine sevinç ve huzur dolsun. Gözü, gönlü şen olsun. Safa bulsun. Ayrıca tersinden düşünülürse bu sözden çirkin gibi görünenlere çirkince bakmak günahtır. Anlamı da çıkar. Üstelik mesele bakmaktadır. Önce bakmak iradesini gösterecek bir yöneliş içinde bulunmak lazımdır. Bakmak iradesini göstermek hem bir arayışın hem de hakikate ciddi bir yönelişin göstergesidir. Uykuda olanlar bakmazlar, aramazlar, dikkat etmezler. Bakmaktan bakmaya çok kötü farklılıklar vardır ve inan her şey bu bakışta düğümlenmiştir aziz dostum. Sevap kelimesinin bir anlamı da doğru, hatasız demektir. Öyleyse güzele bakmak sevaptır sözünü yaratılıştaki muhteşem güzelliğe doğumatik uykumuzdan uyanmak için bakmak, dikkat kesilmek yönünde irade göstermek, güzel bir bakış açısıyla bakmak doğruyu, hakikati bulmaya vesiledir diye anlayabiliriz. Bir başka açıdan ise doğru ve hakikat güzele güzel bir gözle bakmakla kendini gösterir şeklinde ifade edebiliriz. Hem güzele bakmak sevaptır. Demek ki bakmamak, nazar etmemek, sıradanlaştırmak, unutuşun zindanına atmak, dikkat etmemek günahtır, hatadır. Bize müthiş bir ikna ile teselli imkanı sunan diğer altın prensip ise şudur. Hayatta bir şey ya doğrudan doğruya güzeldir ya da dolaylı olarak. Sonuçları yönüyle güzel. Örneğin gül doğrudan doğruya güzeldir. Dünya üzerinde belki birkaç akıl hastası hariç gülü sevmeyen, görünce etkilenmeyen, koklamak istemeyen yoktur. Fakat örneğin gübre doğrudan doğruya güzel değildir. Kimse gübreden yapılmış bir parfüm kullanmak veya koklamak istemez. Kimse evinin salonunun ortasına bir vazo içinde gübre koymak istemez. Buna karşın herkes bilir ki gübrenin de bir vazifesi, bir varoluş amacı vardır. Yerli yerinde kullanılınca güle koku, sebzeye kuvvet, ağaca gıda olur. Gübre dolaylı olarak güzeldir. Güle göre gübre olsa olsa daha az güzeldir. Ama asla çirkin, berbat veya iğrenç değildir. Çirkin olan bir şey varsa o da iradeni kötü yönde kullanıp gübreyi tarlaya dökeceğin yerde salonun ortasına dökmendir. Her şey yerli yerinde anlamlı güzelken o düzene müdahale edip karıştırmak ve sistemi alt üst etmek, bu yönde meyil, istek ve çaba geliştirmek çirkindir. Tıpkı hayattan bir beklentisi olmayan, her istediğini anında elde eden, hayatın zorluklarını bilmeden bir akvaryum balığı gibi yaşayan zengin çocuklarının genellikle, elbette istisnalar hariç, tembel, umarsız, uçarı, eğlenceye düşkün olmalarına karşın fakirlik ateşinde pişmiş olanların girişken, amacı olan daha gayretli olmaları gibi göreceli anlamda çirkinlik bazen itici bir güce dönüşür kişide. Özellikle ilk gençlik yıllarında karşı cinsin ilgisini çekmeye ya da onlar tarafından gelen ilgi yoğunluğu ile harcayacağı iç enerjisini başka alanlara kanalize ederek gelişme ve derinleşme düzeyinde ciddi bir fark oluşturabilir. Kişi melankolik, ümitsiz ve her şeyi bırakan bir mizaçta olmamak şartıyla. İlahi adalet, nasıl ki bir amanın gözlerinin gücünü adeta diğer uzuvlarına, mesela elleri, hafızası, koku duyusu vesaire verirse, bunun gibi bazı insanların fiziksel estetiğine sanki daha az sunmuş olmasının bir yönüyle o kişilere dinamizm, gayret, sezgi, manevi zenginlikler, düşünme yeteneği, maharetler şeklinde iade edildiğini çok gördüm. benim asla sözümde yer almayan, seninse çirkinlik dediğin şey için züğürt tesellilerinden hiç hoşlanmayan biri olarak diyebilirim ki, kişinin gerçek cevherini, yaşama atılımını açığa çıkarabilmesi için yaratılışın bir armağanıdır. Gerçi her şey bir armağandır. Gülün dikeni eline battığında dikeni de hediye olarak görebiliyor musun? Mesele bu. Her şeyi hikmetle ve ölçüyle yaratan sanatkar, bir yerden kısar gibi yaptığında diğer taraftan coşuyor. Böylece herkese ilahi rol dağılımında çok çeşitli, çok kademeli roller verebiliyor. Bu rol dağılımında prensesi oynayanın çok daha mutlu, çok daha talihli olduğunu söylemek ya da düşünmek saçma bir varsayımdan başka bir şey değildir. Öyle zannediyoruz. Kendimiz prensesin şoförü rolündeysek otomatik olarak mutsuz olmamız gerektiğine şartlanıyoruz. Prenses güzel. O halde çok mutlu. Ben şoför ve çirkinim. Öyleyse çok mutsuzum. Mutsuz olmalıyım. Hadi olayım. Mantık bu. Ne sefil bir mantık. Ben nice sarayları viran gördüm dostum. Nice harabelerde hazineler. Sana sözümü Erzurumlu Allah dostu gibi söylerim. Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın adli teala neler eyler. Seyreyle güzel. Görünüşteki çirkinliklerin arkasındaki güzelliği gör. Çirkin gibi gözükenlerin içindeki güzelliği seçen Hazreti İsa aleyhin güzel bir gözün olsun. Hani bir vakitler İsa peygamber havarileriyle dolaşırken bir köpek leşine rast gelmişlerdi de bütün havariler tiksintiyle yüzlerini çevirdiklerinde Allah'ın kelimesi ne kadar güzel beyaz dişleri var demişti. Halının altından baktığında nakışları göremezsin. Hatta sana kargacık burgacık çirkin şekillerden başka bir şey görünmez. Ve fakat üstünden baktığında, bakışını yüceleştirdiğinde, büyük fotoğrafa nazar kıldığında, o güzelim nakışlar gözünde zarifçe cıvıldaşır. Seyreyle güzel. Ey güzel gönüllü güzel kişi, öyle boş boş ömrünü harcama, yola gir, yol al. İçine ve dışına doğru seyir halinde ol. Durma, durağanlığın bataklığında çürüme. İçinde bulunduğun alemi bir güzellikler galerisi gibi seyrede seyrede, içinde nefsinin terbiyesinde, dışında tefekküründe seyret. Manevi mesafeler kat et. Seyreyle güzel. Çorak topraktan vaha umma. Yanlış yöntemlerle doğruları elde edeceğini düşünme. Eğri büğrü yol ile varacağın yere ulaşacağını sanma. Eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez. Manevi seyrin düzgün üstadların izinde, en büyük üstad olan Kur'an'ın gölgesinde güzelce olsun. Erik dalına çıkıp üzüm bekleme. Bahçenin sahibinin hışmına maruz kalma. Adamlık dininin sadık yolcusu ol. Yol ola, doğru vara, yordam ola, güzel ola. 6. ayrımın sonu. Sayfa 89.